merhabalar sevgiler. Tottiler Meslilerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine harika maçlar izledik ve yine tam kadroyuz. Dünyanın en güzel formasına sahip adam. Ne haber?
İyiyiz abi.
Yanımda bir Rodayega oturuyor.
Omar Niyaz Denizli'de oynamadı değil mi?
Oynamadı Akisar. Abi. Akisar.
Omar Niyaz'lık da var. İşte.
Ama güzel renktir.
Abi çok güzel forma. Avrupa yayınına Denizli formasıyla geliriz. Demek ki TFF 2. lig yayını yapsak Leverkusen formasıyla.
Hiç de yapmadığımız işler bu arada. Sizin de üstünüz bayağı iyi hocam. Sizin de iyi deyip selamı çakalım. Abi çok güzel maçlar izledik. Hemen menüyü veriyorum selamı vesaireyi zaten. Yani bütün sezon beraberiz.
Hızlı bir hafta oldu zaten.
Harika bir hafta oldu. Olabildiğince az maçı temiz temiz konuşmak istiyoruz. Xabi Alonso konuşacağız. Thomas Tuchel da konuşacağız. Leverkusen Münih bayağı bir şey anlatacak bir maç oldu. Real Madrid Girona konuşacağız. O da harika maç oldu. Çok iyi hem hazırlık hem uygulama gördük. Real Madrid Trajan kesti. Başlık kabulü.
Ben yazdırmadım bunu.
Ben yazdırdım. Premier Lig'de harika bir hafta sonu oldu. Onu da konuşacağız. Afrika Uluslar Kupası'nı bitirdik. Böyle bir turnuvanın 11'ini yaparken kısaca bir geçeceğiz ve sanki bunlar bu kadar iyi maç yetmezmiş gibi bir de Şampiyonlar Ligi geliyor efendim. Orada da izleyeceğimiz maçları çıkardık. Minik minik tahminler yapacağız diyelim, başlayalım. Abi Leverkusen'le başlayalım. Yani bir hocanın planını överiz eksiklere rağmen. Bir de diğer hocanın planı da biraz yereriz Tuchel'ın. Abi senle başlayalım, önce bir şöyle gönül rahatlığıyla bir Xabi Alonso överim.
Abi çok yaşadığımız duygular değil bunlar. Genelde Bayern Münih gibi takımlar ligde çok iyi giden bir rakipler olduğunda, kafa kafaya maç denk geldiğinde ümitleri kıran maçlar oynanır. Ligin ilk yarısında Allianz Arena'da oynanan maçtan çok mutlu kalkmıştık. 2-2 bitmişti hatırlıyorsunuz. O maçın ilk 15 dakikası falan tamam klasik Bayern Münih gelmiş 4-0'ını atıp gidecek buradan oyunu oynanmıştı. Ama Xabi Alonso hocanın 2-3 hafta önce bir lafını söylemiştim. İyi bir futbol takımı, elit seviye bir futbol takımı. Böyle dizilişe çok takılmaz ama aynı anda 3-4-2-1'i, 5-3-2'yi ve 4-2-3-1'i oynamaya sürekli hazırlıklı olmalıdır. Oyun içinde bu planları gelişti. Oyun içinde, aynı maç içinde asimetrik şekilde o kaymaları yaparak bu planları uygulamalıdır demişti. O 2-2'lik maçta Kıyıcı ilk burada söylemişti. Abi yani en etkileyici şey topla çıkışta problem olmaya başlayınca Bayern'in o maçtaki enerjisine dörtlü çıkmaya başladı. Çok hiç oynamadığı kadar dörtlü oynadı maç içinde demişti. Hani karşılarken dönersin bazen dörtlüye de toplu çıkışta da dörtlüye dönmüştü. Bu maçta Tuchel demiş ki şu çok güzel bir şey abi. Tuchel'ın dizilişi gördünüz değil mi? 3-4-2-1. Normalde Bayern Münih seviyesi takımlar kendi oyununu her türlü dayatır. Sen ona çözüm bularak
önlem almaz, önlem aldırırsın.
Abi birebir Bayer Leverkusen'in dizilişini taklit ederek bir şey yapmaya başladı. Bu Xabi Alonso'nun hocalığı için çok büyük, çok çok büyük artılardan biri. Koskoca Bayern Münih senin birebir dizilişini taklit ederek sayısı olarak seninle eşleşmeye çalışıyor. Ama burada işte oynadığı muhteşem futbol, bize verdiği keyif, her şey bir tarafa. Şu maçı Bayer Leverkusen bu zamana kadar oynadığı futbolla kazansaydı yine överdik. Ama başka bir şey yaptı abi. Bir, Stanisic'i attı şeye, sağ wingback'e. Frimpong ya da Nathan Tella ile başlamadı. İki, savunmayı geride kurdu. İlk 10 dakika normalde Bayer Leverkusen'in topla oynaması hiçbir maçta olmayacağı kadar düşüktü. Çünkü şunu biliyordu. Bu adam bana ilk maçta enerjiyle ben hemen 2-0'a gideyim maçı bitireyim oynayacak yine. Buna izin vermemem lazım. Bunu yaptı ve bunu topla çıkabildiği her an direkt tehdit olarak yaptı. Ve 3. çıkışında zaten touch geldi ve gol geldi. Onları da konuşuruz. O gol nasıl geldi, niye geldiği konuşuruz da. Bunlar çok kıymetli şeyler. Şu zamana kadar çok nadir oynadığı, bir Stuttgart maçında benzer futbol oynamıştı. Çok nadir oynadığı türden topa %60 ile oynamadan ben bekleyerek Jonathan Tah'ın kale önündeki becerileriyle, kale önünde uzaklaştığında saçmalayan stoperdir. Onun liderliğiyle burada bir şey oynarımı denedi ve oynadı. Karşı tarafta da abi şimdi 3-4-2-1 biliyorsunuz 3-4 senedir özellikle Gasperini hocadan beri hücum oynayan takımların ilaç dizilişlerinden biridir. Ben bu kadar kötü 3-4-2-1 görmedim hücumda. Böyle bir 3-4-2-1 olamaz ya. Olamaz abi. Ya 5 kişi rakip kalenin ceza sahasının önünde diziliyorlar. Ne ceza sahasının içine hareketlenen biri var, ne kenardan gelen biri var. Ya bunun olayı senin bir kere wingbacklerin inanılmaz bu iş için uyumlu adamlar olacak. Sasha Boy'u attın sola. Mantığı ne? Frimpong'la çıkarsa Sasha Boy'la kapatayım değil mi mantık? Çünkü çok saçma bir şeyi niye böyle oynam, bunu niye yaptı adam diye düşünmek lazım. Düşündüm, tek mantıklı açıklaması o. Çok mantıksız da değil tek başına. Adam Frimpong'la çıkmamış. Abi bütün maç planı şuydu ya. Sasha Boy ya. İki sene düzenli izledik. Geçen seneden bu zamana kadar da 60 maçını izledik. Sasha Boy'a ne yaptırmazsın? Sırtı taç çizgisine dönük. Top aldırmazsın yani. Sasha Boy sırtı orada taç çizgisine dönüp top alırsa ne yapması lazım? Oyun kurması lazım. Öyle bir oyuncu bu Sasha Boy. Ya abi tamam 10. dakika, 20. dakika. Öbür kanatta da Mazraoui var. O işi daha iyi yapabilecek bir adam. Abi değiştir artık, yok. İkinci yarı başladı. Değiştir, yok. Pası atan da Eric Dier. Sürekli Eric Dier uzun şişiriyor. Sasha Boy taç çizgisinde böyle kala kalıyor çocuk. Abi ikinci yarıya da başladı. 60. dakikaya kadar böyle devam etti. En komik şey de şu. 60'da yani dörtlüye döndü. Sasha Boy'u sağa attı. Sasha Boy çıktığında yerine kim girdi biliyor musunuz? Sol bek Rafael Guerrero. Dedim herhalde sol beke yollayacak. Sol beki buraya alacak. Yok. Sağ bek devam etti. Çok acayip bir hocalık performansı yani. Leverkusen çok büyük iş yaptı ama babanın da çok etkisi var.
Ben de abi sana da öyle atayım pası. Hani Leverkusen'e de girersin istersen. Bu maç hani şey vardır ya, Tudor Başakşehir'den farkı yediğinde gitmişti de sonra Malatya maçı hatırlamıyorsam evet, sonra kovulmuştu. Sonra. Hani resmen gittiği başka, fiilen gittiği başka. Ben Tuchel'ın gittiği maç olduğunu düşünüyorum.
Thomas Müller'in kılıçtan geçirmesini de katarak evet, düşünüyorsun.
Bir o zaten mutlaka bir tane papaz açıklama yapıyor. Artık Bayern'de hoca yeme döngüsünü de ezberledik. İkincisi de rakip ne kadar formda olursa olsun, hocası ne kadar iyi olursa olsun, ona önlem alan bir diziliş zaten 1-0 geride başlıyorsun. Bu Bayern Münih farklı egosu olan bir camia. Bir de o önlem tutmayınca 2-0 değil 5-0 oluyor taraftarın ve camianın gözünde. Ben bugün hem soyunma odasını hem de tribünü kaybettiğini düşünüyorum Tuchel'ın ve işinin çok yani...
Kovuldu canım. Yani çok zor olduğunu şey olarak kovuldu. Şampiyon oldu. Senaryoda da kovuldu. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak belki
tutar. Yarı final bile kurtarmaz değil mi?
Yok, hiç kurtarmaz.
Sence abi?
Abi ikinize de katılıyorum bu konuda. Yani Leverkusen gibi bir rakiple oynuyorsanız, topun fıldır fıldır döndüren bir takımla, bir Xabi Alonso'nun ana fikrinin bu olduğu bir takımla oynuyorsanız bir kere 3-4-2-1 dizilişini bir metot olarak tercih edebilirsiniz. Ama Sasha Boy'u sol kenara hapsedecek mesela ne? Nerede gördünüz Sasha Boy'u? Biz 3 yıl Galatasaray'da izledik. Öyle bir meziyetini de görmedik yani sol kenarda.
Rende oynamış bir maç.
Arka kanat bekte görmedik.
Bu arada üçlü savunmada da çok gördük.
Ki geçen hafta Mönchengladbach maçını ben seyrettim. De Ligt'le beraber merkezde Eric Dier beraber oynattı. Bu maçta Eric Dier'ı neredeyse libero gibi oynattı abi. 90'ların 80'lerin libero pozisyonunda oynattı. Yanına sakatlıktan gelen Upamecano ve Kim Min-jae ile başladı. Hadi Kim Min-jae'nin üçlü savunmadan aşinalığı var.
Abi, oraya size soracaktım. Hemen sorayım sana oraya getirmişken. Vitor Pereira döneminde bayağı aktığı dönem, o kaosa girmeden Vitor Pereira aktığı dönem merkezde Kim Min-jae vardı. Evet. Solda evet. Zalai
vardı. Evet. Sağ stoperde Tisserand vardı.
Tisserand en iyi performansı. Aynen. Ama merkezdeydi.
Evet. Dörtlüye döndüğünde birkaç maç direkt sol bek denedi. Oynattı Zalai.
Tabii. Center
ama soldaki adam Zalai'ydi. Merkezde tabii. Kimdi? Burada evet. Kim sol stoper oynadı?
%100 ki Mönchengladbach maçında bu sonucu aldı. Ya Thomas Tuchel'ı şunu görüyorum abi. En büyük problem bence. Yani genel bir maça dair fotoğrafı zaten Fritz'le sana çok güzel özetledin. Gareth Southgate hareketleri var abi. Bir oyuncuya çok fazla güveniyor. Oyuncunun hakikaten onu kurtarıcı, onun için harikalar yaratan bir oyuncu olduğunu düşünüyor ve süre olarak da maç olarak da aşırı şekilde oyunda tutuyor. Yani bir plana sadık kalırsınız, bunu sürdürülebilir hale getirmeniz lazım. Eğer Şampiyonlar Ligi kazanmak istiyorsanız, Bayern Münih'te şampiyonlukları kazanmak istiyorsanız bence böyle olmalı. Hatırlarsanız biz şuradaydık o zaman, şu varillerin orada, Dinamo Zagreb-Chelsea maçını konuştuk. Aynı böyle bir kadro çıkartmıyordu abi. Tabii önceki sezondan beraber, sezon açıldı Ağustos ayında Ligde kötü sonuçlar almaya başladı. Eylül'de de Şampiyonlar Ligi'nde tokat deyip ayrıldı. Graham Potter geldi Chelsea'ye. Yani ideal bir kadrosu belli değil. Mesela Dortmund maçını izledik Bayern Münih'in. 4-0 kazandılar. Şahane. Herkesin yerinde oynadığı, merkezdeki oyuncuların belli bir plana sadık kalarak işte gol beklentisini, oyunu, dominasyonu domine edecek şekilde gösterge de devam etmesi gerekirken sonraki hafta başka bir 11 çıkartmıştı mesela. Şimdi Augsburg, Mönchengladbach karşı bunlar belki sonuç verebilir. Oyuncu kalitesi bazlı ama şimdi bu maçta Musiala yani sizin oynatmak istediğiniz oyuna reaksiyon veremiyor, cevap veremiyor. Şimdi hal böyle olunca oyunda tutuyor. Bence oyuncuya da çok büyük zarar veriyor bu. Ataktaki mesela Thomas Müller girdi. Terli girdi. Daha çok verim sağlamaya başladı. Biraz daha gelmeye başladı. Her ne kadar 9 tane şut attılar, bir tanesi isabetli oldu. Hiçbir zaman şey diyemedik mesela. Bayern Münih oyunu domine etmeye başladı. Hep kısa kısa kesitler zaten. Xabi Alonso o işlerle çok mahir bir hoca olduğu için hani bir anında saha içinde bir şeyler değiştirebiliyor. Yani raylı sistem gibi. Leverkusen.
Xabiray mı demiş?
Xabiray ya bunu tekrar etmişim.
Yerel seçim öncesi.
O yüzden ben size ikinize de katılıyorum abi. Böyle olursa yani sadece Tuchel'ın gitmesi değil bazı oyunculara da yani yollar ayrılabilir abi. Çok köklü bir değişim gelebilir gelecek sezon Bayern Münih'te. Xabi Alonso için de şunu söyleyelim. Yani hakikaten çoğu kişi biz de dahil olmak üzere belki Boniface sakatlandıktan sonra şey demiştik ya hücum gücünü nasıl yeniden oluşturacak? Çünkü
geçen hani, seneki Arsenal'e çok benzetmiş.
Aynen yani Jesus'un şey yapmasına sakatlandıktan
Jesus
sonra
Jesus gitti, Saliba gitti.
Aynen.
Ve oyun tamamen dağıldı.
Bir türbülansa girer mi diye düşünmüştük ama burada mesela Adli'yi koyuyor. Zaman zaman Hulozeki sağ forvet yapıyor. Zaman zaman Iglesias gibi bir ara hamle yaptı. Hani Türkiye'deki Necati Ateş'in ara transfer döneminde geldiği gibi topu tutabilecek bir oyuncu profili. Patrick Schick'ten bir şey yaratmaya çalıştı. Etrafına Wiss'i daha yaklaştırdı ikinci santrafor gibi. Hoca takımını tanıyor deriz ya abi. Xabi Hoca artık yalamış yutmuş ya. Yani Leverkusen'i o konuda çok çok daha iyi yere kalmayacağını ben de düşünüyorum yani. Bir Liverpool'u çok ufukta gözüküyor Real Madrid'de kotada olduğu için ama hakikaten bu sene ayrılsa dahi gelecek sezon için Bundesliga'daki teknik adamlara inanılmaz bir miras bırakıyor abi.
Sene evet, sonu programında abi. Ya bu seneyi bir isimle hatırlayalım desek herhalde Xabi Alonso.
Tabii. Abi tabii. Bazı teknik direktörleri büyüten anlar vardır. Bu maç çok büyüten bir an şu yüzden. Şimdi Xabi Alonso'sun. Bu sene şampiyon olamasan bile, şu maçı kaybetmiş olsan bile sen bu sezonun yıldızısın. Herkes şu an Apple Podcast'e gir, Xabi Alonso yaz. 700 tane podcast çıkıyor. Sadece senin başlığa senin adının konduğu. Herkes seni konuşuyor. Şu maça net santraforlarından birini oynatmıyorsun. Patrick Schick var, iyi durumda. Iglesias geldi, iyi durumda, fit durumda, hazır durumda. Geçen hafta oynadı.
Oyuna adaptasyon.
Onlardan birini oynatmıyorsun. Kanat wingback'te iki tane uçağın var. Birbirinin tıpkısı. Tella ile Frimpong. Onlardan birini oynatmıyorsun. Çoğu zaman stoper oynattığın, sağ beke daha yatkın Stanisic oynatıyorsun. Bu çok riskli bir şey. Herkes senden bu kadar bahsederken korkak damgası, skor gelmezse korkak damgası yeme ihtimalin olan bir şey. Bu bence aslında korkak sayılacak. Önde Adli ile falan başladı. 3 tane orta saha özellikle oyuncuyla başladı diziliş. İşte wingback'in de Frimpong'u, Tella'yı kullanmadığı diziliş. Korkak sayılabilecek bir şeyken öyle bir aslında karar ki kendinden emin olan adamı vereceği karar. Çünkü tutacağını biliyor. Tuttuğu zaman da imza galibiyet çıkıyor.
Golleri sevinmiyor bile abi.
Abi maç sonu bile.
O kadar cool ki rahat yani.
Ya takımda şey coolluğu var. Ya biz Bayern Münih'i yendik şampiyonluğa gidiyoruz. 5 oldu puan farkı. Sevinci yok takımda da.
Evet.
Çok şey. Abi Tuğul için de şunu söyleyeyim. Hocanın da iyiliği yani. Xabi Alonso'nun da nasıl takımı çalıştırdığı. Önde baskı yapıyorsun okey. Tuchel'ın normalde o dengeyi kuramıyor bu adam. Ama ligin burasında artık oturmuş olması lazım diye düşünüyorsun. Abi önde baskısında Bayern Münih'in en boşta kalmaması gereken iki oyuncusu kimdir yani merkezde top alacak şeyin? Leverkusen'in. Xhaka ve Firs. Abi sürekli ikisi de opsiyon. Çünkü o kadar organize olmamış şekilde yapıyorlar ki baskıyı. Bütün goller hoca o kadar iyi çalışmış ki. Firs gelecek, duvar olacak. 1.90 bir adam değil yani Florian Firs. Duvar olacak, döndüğü an tek pasla Tella'yı ya da Adli'yi kaçıracak.
Onu görüyorlar.
4 defa, şey defa yaptı bunu. Yani aynen. Çok acayip. Maçı izleyenler için şey söyleyeyim. Tuhaf kostümlü çok fazla Leverkusen taraftarı vardı. Ben eskiden beri Leverkusen sempatizanı olarak gıcık olmuş olabilirler. Her maça öyle gelmiyorlar. O bölgede bir karnaval varmış Almanların. Ona denk gelmiş. O yüzden kostümler. Çok tuhaf kostümler vardı.
Jupp Heynckes bir 10 sene genç olsaydı herhalde inmişti ya bugün.
Abi
idman sahasına.
Mesela Balak falan şey adamlar olsaydı. Kalla. Biraz kendilerini tabii. O şekilde evet. Geliştiren. Çünkü Bayern Münih'in ihtiyacı olan şeylerden biri. O geçici çözümleri çok iyi yapan bir takım. İşte Bayern Münih'te bilmem ne abi dönemi. Çünkü kadronun şu an böyle taktiksel maktiksel gelişecek hali yok. Gelip beyler hadi şu çıkıyoruz oynuyoruz şey son maça kadar şunu götürelime ihtiyacı
var. Oliver Kahn'la Salihamidzic o krediyi bitirdi. Herkesin gibi bitirdi.
Kendilerinki
daha iyi. O kadar yanlış yaptılar ki.
Abi bilmiyorum ya. Şimdi hadi Hüttar boşta. Yok Hüttar şeyde pardon. Kim? Glasner boşta. Hüttar Monaco'da. Glasner boşta. Hasan Ütül boşta. Bilmiyorum Bayern Münih DNA'sına uygun mu değiller bilmiyorum.
Hansi Flick boşta. Geçmişin biraz, hatırına.
Flick boşta. Kovac biraz yaktı o tip hocaları. Sanki Kovac denedik olmadı Bayern Münih'te. Bir daha girmeyelim o topa mı diyorlar bilmiyorum da. Bence bir net ihtiyaç var. Yoksa 3 hafta sonra bakarız bir anda 8'e gelmiş var.
Ama hakikaten abi Bayern Münih hocasının akıntıyı görüp de o suyun yönünü değiştirebilecek kalibresi olması lazım ya. Bu defa hakikaten ben Leverkusen'den güçlü bir oyun bekliyordum ama bu kadar da Bayern'i edilgen bırakacak, paralize edecek bir oyun.
Abi böyle bir savunma futbolu bekler misin yani, Leverkusen?
Ki senin dediğine %100 katılıyorum. Hani sen diyorsun ya öne Adli'yi koymuş. Hani A planı patlarsa 25. dakikada hamle yapmak o hocanın kredisinden de çalar ya. Onu risk almış mesela. Tabii. Ona hiç gerek kalmadan tak tak tak işleri çözdü yani.
Abi ligi de mi izlemiyor anlamıyorum ki. 2 hafta önce bir Leipzig-Leverkusen maçı oynandı. Maçın ilk yarısında Leverkusen'in en kötü gösteren hoca Marco Rose ilk yarısında. Çünkü merkeze o kadar daralttı ki oyunu. Dağıldı takım. Hoca ne yaptı ikinci yarıya? Fritz'e dedi ki baba sen bugün kanatlık yap. Git kanatlık yap. Sağdan da Hoffman'la Tellaura'yı işlesin. Böyle oynayalım. İşte Grimaldo'nun rolünü biraz değiştirdi. Orta sahaya onu getirdi falan. Abi desene Musiala git bir kanatlık yap ya. Hiçbir şey denemedi.
Evet, evet.
95 dakika Bayern Münih'in benim aklımda kalan bir pozisyonu var. 10. dakika falan golden önce Goreska'nın Goreska o şutu da gelsin bugün Trabzonspor'da oynasın yine atar yani. Her takımda o şutu her maç bir tane atıyor. O şut başka hiçbir şey yok.
Evet. Diyelim başka bir çok iyi uygulamaya geçelim. Şeye Real Madrid'e. İki stoperin de yok. Hatta dört stoperin de yok. Herhangi bir stoperin yok. Ve rakip de stoperleri korumanın en zor olacağı rakiplerden biri. Uçak bir sürü oyuncu var. Çok iyi bir pas oyunu var. Abi burada iki tane riskli karar var. Stoperleri yani stoperliğe yabancı stoperleri korumak için ya topu kalene getirmeyeceksin ya da yakın bekleyeceksin kalene, stoperlerine orta sahana yardım edeceksin. Şaşırtıcı tarafı Real Madrid bir maçta ikisini de 90 dakika yaptı. Yani hem her topta önde bastılar, gittiler. Kazanabildiklerini de kazandılar. Pozisyon buldular ya da topu önde tuttular. O baskıyı Girona da baskıyı iyi kırabilen bir takım. Yani bence maç Girona'nın 4-0 bir de penaltı kaçtı. Oraya da geleceğiz Rosalio Hoca. Türk'ün ahını almayacaksın hoca.
Net saldırıyorlardır Instagram'lara şimdi var ya.
Ben de buradan saldıracağım.
Vay
ya, ne oldu? Attın o golü ya. Joselu baba attın o golü. Ya zaten 12 gol mü 13 gol mü? Bayağı gol attı.
Attı.
Iskaladıklarını atsa 50 tane atacak mı?
Yüzler kulübüne falan mı gidiyor?
Ne yapacaksın abi? Bunu ya bırak. Ya.
Kaç golü var acaba?
Ya şu çocuğun sevimliliğine bak. Sen yalnız bunun...
topu alış nasıl abi?
Abi çok başka.
Ayak var ya çok o beyaz forma var ya resmen çat diye oturdu üstüne.
Ben buranın topçusuyum dönüşü. kısa çalım çok tabii, güzel.
Tabii. Yani... Tam Messi o. O zaten kısa çalım direkt Messi.
Şey Anadolu takımında vermezler penaltısı aldı ya. Büyük takım oyuncusu. Abi Ancelotti'yi net övmemiz lazım. O ayrı. Bir de Vinicius Junior. Birkaç yerden hani kendi hocası dahil. Bu oyunu oynadığında dünyanın en iyisi dedi. Ve gol müthiş. Asist. Ya böyle Modric'ten gördüğümüz asisti bundan da görüyoruz mesela. Muhteşem bir yani full paket muhteşem bir Real Madrid izledik. Benim en keyif aldığım maçlardan biriydi bir Real Madrid sempatizanı olarak. Sen ne diyorsun? Sıradan övelim abi.
Abi bir kere dediğin gibi Militao, Nacho, Rüdiger ve Alaba'nın olmadığı bir tandemde yani Carvajal'le şey oynadı, Tchouaméni oynadı. İşte Lucas Vázquez sağ bek, diğer tarafta Mendy. Ama Ancelotti bu sene özellikle bahsettiğin gibi bir şeyi çok iyi yapıyor yani. Oyunu daralttığı zaman, Şampiyonlar Ligi'ni aldığında bile belki bu kadar hızlı öne oynama, oyunu daraltıp geçişlerde mesela 2'den 3'e o ilk doğru pası bulma var ya, onu inanılmaz yapıyor.
Kroos. 10'da 10 uzun pas.
İnanılmaz. Basmadaki yer bırakmadı gene. Bir de derinde oynadı bu defa. Daha da derinde.
Kamavinga derin %94 pas isabeti.
Kamavinga'nın iç performansı. Kamavinga bence abi şeyde yani mevki anlamında şu an her yerde oynayabilecek bir şekilde hazırlıyor Kamavinga'yı. Hani sadece sol bek değil, sağ iç, derin. 10 numara bile oynatsan yani bu çocuk bu işi kotarır dedirecek şekilde oynatıyor.
Barış Alper yıllar deriz ona.
Barış Alper yıllar. şeyler Arda Güler'e de penaltıyı sen at diye öyle bir abilik yapması da güzel bir enstantaneydi tabii Jose'nin o sıra.
Ama yine Türk çocuğunun kulağını öpmeye falan çok girme. Biz çok alışık değiliz o hareketlere.
Ama abi, burada mesela taktik flexible'lığı yapan da bence 4-3-1-2 abi. Yani sezona girişteki o hani Bellingham'ın 10 numara serbest oyuncu oynayıp da Vinicius Rodrigo 2 santrafor tiplemesi. Buradan bir yapıyı iyi çıkarttı Ancelotti. Bence kariyerinde de bir kitap yazdığında şey olacak yani. Zaten yazmıştı da bir devamını yazarsa Madrid günleri diye en keyif aldığı sezon bence budur.
Zaten şey var. Son beraber okuduk onu. Fritz hocam e-kitap yollamıştı bize. Yollamıştı diyeyim. Hediye etmişti. 4-4-2 oynatabildiğim takımlardan çok keyif alıyorum yazıyor.
Evet. Ki Chelsea Fritz çok sever 2009-2010 Chelsea'sini. Burada da söylediklerini anında abi uyguluyorlar ve çok çabuk öğreniyorlar. Tam bir öğrenci öğretmen ilişkisi, öğretmen hoca ilişkisi. O yüzden Girona'ya karşı senin bir lafın vardır. Solda pişirip sağda yeme. Girona'nın ön tarafı işte Ukraynalı Sigakov, Porto, Savio ve Doubek. Bağlantıyı o kadar net kestiler ki Valverde ve Kamavinga'nın etkisiyle içlerde tamamen kapattılar. Doubek'e de hiç top gelmedi. Bayağı güçlü bir oyunla iç saha galibiyetiyle artık ligi bence bitirdiler bu galibiyetle evet. Beraber. Yani Atletico Madrid maçına bırakılan 1 puanın da 2 puanın da bence telafisi iyi oldu. Tabii bu Şampiyonlar Ligi için şu an biraz daha Real Madrid'e avantajlı kılıyor. Yani ligin erken bitmesi, biraz daha oraya kanalize olmaları. Çünkü ikisini birden götürdükleri zaman sistem dayak yeme gibi.
Genelde lig gidiyordu.
Evet. Evet, o şekilde oluyordu. Bu sene biraz daha kafaları da rahatlar. Onun dışında şey diyebiliriz abi. Arda ile ilgili çok kısa bir parantez açayım. Bu maçta özellikle çok rahat gördüm. Yani evet. Belki oyuncu grubunun hani bu maçta sen süre alacaksın. Belki Ancelotti önceden söylemiştir. Seni oyuna alacağım. Üstünlüğümüzü ele alırsak diye. Çok rahat gördüm ve sabırla beraber bu çalışma disiplini sürdürdüğünde daha çok süre alacağına inanıyorum. Özellikle şampiyonluğun garantilendiği dönemde daha çok forma şansı gelecektir Arda'ya.
Ya şey önemli, Euro 2024 öncesi hakikaten genç oyuncularımızda inanılmaz bir ivme var. Evet. Yani Barış Alper'i, Kenan Yıldız'ı, işte Arda, Brahim'i bir kesebilirse orada, hani o artı bir Arda olursa çok keyifli bir milli takım seçimi de Montella'yı bekliyor.
Podcast'imizin ne konusu herhalde bu hafta?
Evet abi. 50 tane kadro geldi yandık. Abi var mı ekleyeceğim bir şey? Yoksa abi, Arsenal soracağım sana çok güzel.
Hocama kırgınım ya. Şimdi Brahim dedin ya. Ben geçen hafta öyle top oynamış çocuğu tekrar bir 11 başlatsaydı mutlu olurdum. Abi inanılmaz bir hedef maç hocası ya. Yani takım hedef maç takımı zaten.
Evet.
8 senedir. O yüzden ligi bu kadar az kazanma sebeplerinden biri de o. O kültürün bence değişmesi lazım. Bu lig içinde lig bu sene diğer rakipler bu kadar şey olmasa
yine sallanırdı
yine
bence.
Yine çünkü ligde de o sadece hedef maça odaklanmış ama 2 maç üst üste Atletico maçı performans. Tamam o maç 1-1 bitti ama performansla dövdü Real Madrid.
O perşembenin gelişi çarşambadan evet. Bellidir
ve
maçı.
Çok rahat şekilde demiştik zaten. Oyun olarak çok ters gelen bir takım Real Girona'ya. İlk yarıdaki şeyi dördü yine atar diye geçen haftadan söylemiştik. Söylediğiniz çok bir şey yok. Ama işte Brahim'e, millet Arda'yı üzülüyor, ben de Brahim'e üzülüyorum. Bana ne?
Maalesef 4 yıldır Avrupa programı yapmanın bazı etkileri olacak. Geçeyim Premier Lig'e. Çok güzel.
Abi onu sen anlatacaksın.
Abi siz anlatacaksınız. Neden? Hep şunu dediniz ya. Arsenal'e bir 9 lazım. Arsenal'e bir 9 lazım. Ya da...
Ben demedim.
Ama sen de şey dedin. Ya da oyunu biraz daha değiştirmesi lazım. Saka'ya çok yük biniyor. Martinelli'ye çok yük biniyor. İki tane kanat hem yaratmakla hem bitirmekle mükellef hale geliyor ve hem Saka'dan beklediğimiz sezon gelmiyor hem Martinelli kesik yiyor dedin. O çözümü 4-2-2-2'ye dönerek yaptı. O nasıl oluyor? İki tane. Aslında Vinicius, Rodrigo forvet ikilisine benzer bir şey. Havertz oynuyor. Trossard oynuyor. Yani hareketli bir dörtlü var önde. Solunda Martinelli'yi görüyoruz. Sağında Saka'yı görüyoruz. Ve ne tesadüftür ki ikisinin de en iyi maçları. Ve bir şey daha demiştin sen. Odegaard'ı hücuma değil 8 numaraya yakın. Hücuma en yakın olmayan orta saha olarak, iç oyuncusu olarak izlediğimde en iyi performansını görüyorum dedin. O rolü direkt verdi.
Onu verdi. Bir de önde baskıda inanılmaz iyi kullanıyor Odegaard'ı. Evet. En öndeki ikiliden biri olarak kullandığında da enerjisinden acayip iyi verim alıyor.
Evet, yani aslında savunmada zaten hep 4-4-2 duruyorlardı. Şu an hücumda da böyle bir kutu orta saha diyorlar ya şimdi, o çıktı. O
orta saha çok, çok tatlı bir asimetri var yani. Baktığın zaman 4-3-3 de dersin. Net bir 4-3-3 evet. Oynadılar da dersin. İşte abi çok takılmamak lazım onlara. Declan Rice ne diyorsun?
Muhteşem oynadı.
Bu duran top ustalığı şaka mıdır?
Abi şu an dünyanın en iyi duran top takımı Arsenal. Çok net yani.
Net ve yani West Ham gibi bir takımla oynuyorsan yani şu maç 6-0 bitmiş bir maç. Çok rahat. 90. dakika 0-0 girilmiş bir maç veya West Ham'ın 1-0 önde girdiği bir maç da olabilirdi. O duran top ustalığı olmasa. Evet. Direkt maçı bitirdiler ya her şeyle de. Yani Declan Rice'ın o kadar inanılmaz kestiğini, De Bruyne gibi kestiğini bilmiyordum ben.
İşte abi gerçekten Arteta'da yani bir şeyler kata kata büyüte büyüte. Ya herhalde sene sonunda ya bu sene ya bir sene önce bir Portekiz ekolünü konuşmuştuk sezonu kapatırken. Bu sene de genç İspanyolları konuşacağız. Artık bizim şey oldu. İkinci yeniler. Bilmem de şiir akımı gibi. Genç İspanyol ekolünü konuşacağız. Bu fotoğraf da harika bir fotoğrafmış. West Ham'ın bu köpüklerle yaptığı Blowing Bubbles. Hani filmden biliyoruz biz de. Arteta'nın o hakikaten...
Genç İspanyol derken şimdi Xabi Alonso baba Bask ülkesinden. Arteta
Katalan.
Arteta Katalan mı Bask mı?
Katalan diye hatırlıyorum
ben de.
Ya, Katalan ya da Bask. Michel Katalan büyük ihtimalle yani. Böyle de dokundurmayı yapalım
detayı
İspanya'ya.
Detayı verirken beni de yaktın muhtemelen Bask bu arada adam. Arsenal ile ilgili ekleyeceğim şey yok.
Ben de United var abi genelde bu hafta.
Saka'yı da ekleyelim. Oynuyor. Saka'dan beklediğimiz performans bu. Hoca'dan da beklediğimiz performans Saka'yı taç çizgisine yakın birebir aldırmak değil. Tam onun müthiş bir açısı var ya, oradan aldığı zaman Robben açısı diyelim o açıya. Robben'in aldığı noktada. Oradan
yerelde
aldığı
zaman, Cengiz Ünder açısı oldu.
Cengiz Ünder açısı oradan aldığı zaman... Bu işte Saka'dan beklediğimiz performans bu. Skor olarak da beklediğim yere gitmeye başladı.
Abi City maçı sanki bendeydi. Sizde başka maç vardı.
Bende City'nin son ikinci yarısı var. Ama Haaland özelinden konuşacağız. Abi oyunu
aynen.
Anlat.
Yani oyunla ilgili gerçekten çok üstüne konuşacağımız bir şey bence yoktu. Çünkü devinim içinde takım yani. O daha özel maçlarda konuşuruz. Gitti geldi ara verdi bilmem ne oldu. Haaland'ın Braithwaite'in ona çarptığı ve Haaland'ın onu devirdiği sakatlık dönüşü şu an. Herhalde Klopp'u da Arteta'ya da eyvah dedirtmiştir.
Abi Brentford maçıyla başlayan bir Haaland'ın kıpırdanmasını net görüyoruz. 5 maçtır gol atamıyordu. Oyun olarak da bayağı bir kapalı savunmaların içinde, havuzun içinde boğuyorlardı Haaland'ı. Ama De Bruyne'in dönüşüyle beraber, özellikle kaldığı yerden hiç sakatlanmamış gibi, maşallah oyunuyla beraber Haaland'da yine yükselişi görüyoruz. O maçta işleri Foden çözmüştü. Burada tabii Everton biraz daha iyi bir savunma yaptı ama o pozisyonları abi, Brentford 1.95 adamı yerle eksan etti yani.
İnanılmaz ya, ben
1.95 adama çarpınca öyle yere sever misin abi ya?
FIFA oynarken öyle bir şey olduğunda ya şu oyun motorunu düzeltin artık diyorsun ya. 1.95 adam çarparsa ya ikisi de devrilecek bunların ya ayakta kalacak yani.
İlk goldeki özgüveni harikaydı. İkinci goldeki vuruş çok temizdi abi. Haaland zaten artık buralarda toparlayamaya başladı. Zaman zaten City'yi alıp bir hem şampiyonlar yine hem de ligde şampiyon yapabilecek kalibrede. Müthiş ya. Baksana burada da aynen. Mesela Pickford böyle maçların adamıdır abi. Bunları kurtaracak adamdır özellikle evet, büyük yani maçlarda.
70. dakikada bu maçta çok beraberliğe tabii dönmeye başlamıştı. Çok canı sıkılmıştı stillerin. Akmıyordu oyun.
Akmıyordu evet. Sıkıcı bir maçtı hakikaten.
Maç harbi marjinal fayda bu adam.
Abi ya bazı bizim beraber olduğumuz gruplarda da mesela Zaha'nın ben çok gereksiz eleştirildiğini düşündüğüm için bazen diyorum abi bak şu maçı aldı, bu maçı aldı, şu maçı yani direkt skoru değiştiren golleri attı diyorum. Zaha'yı sevmeyen arkadaşlar da şey diyor. O kadar para alacak bana Ankara Gücü maçını çözmek için mi alıyor o kadar parayı diyorlar.
Evet mesela, bu arada.
Abi yalnız yani mesela Everton maçı. Evinde Everton'la oynuyorsun. Haaland o parayı o yüzden alıyor abi. Yani sadece Şampiyonlar Ligi değil. Şu maçı kaybetse ya 2 puan kaybetse tam geliyoruz, titresin herkes ruhu halinden, bir anda çıkacak takım. Çok önemli maçlar bunlar.
Brentford maçı da mesela 1-0 oldu. Pep'in yüzü böyle bir beyazladı. Tabii 1-0 oldu, beyazladı hani. Çünkü Brentford abi, Thomas Frank'le oynuyorsun yani. Nereden yapacağı belli değil. Şimdi öne getirirsin takımı, 2-0 yersin. Birden onu da görebilirsin kalende. Ama sağlam basmaya devam ediyorlar abi. Özellikle şeye girdi kafası Pep'in. Şampiyonluk virajına girdi. Onu artık görebiliyorsun ki Arsenal Liverpool'u yendikten sonra artık bütün herkesin desteler eşit diye tweet'i var ya Bülent abi. Aynen gibi. Kartlar yeniden karılacak. Ama Arsenal üzerinde de olduğu gibi burada da abi çok belli. Mesela Arsenal'de şey diyoruz ya, Martinelli ve Sakay'sı zaten diğer oyuncular iyi olduğu için Arsenal rotasını buluyor. Burada da mesela De Bruyne varsa problem yok abi.
Rodri de o.
Ki Rodri artık konuşturmuyor bile.
Altın standart.
Standartını alıştırdığı için hiç konuşturmuyor bile. Buradan United'a geçeyim abi.
Abi United, bendeki giriş şaka mı bu arada? Pardon. Benim Kadir inanmaz. Bir daha giriyorum. 1-2-3. Abi United hiç beklemediğimiz bir şekilde sezonun bu zamanında en sempatik takımlardan biri oldu. İşte geçen hafta da konuşmuştuk, o yüzden direkt maç özelini soracağım. Casemiro'nun oturuşu herkesi oturttu yerine ve o öndeki beşli Garnacho'su, Rashford'u, Højlund'u, Maino'yu ve Bruno'yu da katıyoruz tabii ki. Bir de inanılmaz asker McTominay girdiği işi çözdü. Ben keyifle bekliyorum maçları. Siz ne diyorsunuz? İkinize de sormak istiyorum.
Ben başlayayım abi istersen. McTominay ile ilgili şöyle bir tweet okudum. McTominay, FBI'nin bile bilmediği gizli biyolojik bir silah toplamışlar. İnanılmaz bir tabir yani. Hakikaten yine girdi, işini yaptı. Ama %100 katılıyorum abi. Thomas Tuchel ile ilgili demin konuştuğumuzda şey dedik yani, oturmuş bir kadroyu sağlık bir plana devam etmiyor. Sürekli kadroyu değiştiriyor. Burada tam tersi Erik ten Hag özellikle 3-4 haftadır belli şeyleri oturttu, onun üzerinden ilerliyor. Yani Maino'nun performansı, Casemiro, işte Garnacho, Højlund'un performansının artışı. Ki Bruno Fernandes'le ilgili senin çok güzel tespitlerin vardı. Oyun, akan oyunda mesela o varlığını değiştirdi. Oyununu da biraz değiştirdi bunlarla beraber. Tabii Højlund'un özgüvenini tazelemesi çok iyi. Atmaya devam etti. Aston Villa da aslında çok kötü oynamadı bence. Yani
ortadaydı maç.
Yani ortadaydı. 3-4 tane net pozisyonları vardı. Onları biraz etkileyen Kamara'na sakatlığı oldu abi. Oyundan çıktıktan sonra merkezde bayağı bir bypass etti United orayı. Ki Bailey de belki şey yapabilirdi, çıkmayabilirdi. Sakatlıktan dolayı Kamara'nın çıkması adı neyse de orada Emery'nin müdahalenin biraz şey olduğunu düşünüyorum. Hani baskıyı arttırıp birbirinden sonra 2-1 fiş çekerim derken zaten golü yediler. Ama tabii Ten Hag devam eder mi bu sonuçlarla beraber? Hani tek kulvara düştüler zaten Avrupa Ligi'de olmadığı için. Devam eder mi? Çok böyle hala tartışmaların odağında yani. Graham Potter ismini tekrardan okuyoruz. Yeni %25 hissedarın Radcliffe'in herhalde getirmeyi düşündüğünü
okuyoruz. Hastası ya. Nice de çok götürmeye çalıştı.
Değil mi? Çok böyle bir orada ikili başka ilişkiler, dostane ilişkilerden dolayı. Ama tabii gözle görülür bir değişim ve maçını açtığın zaman United'ın maçına bir bakayım dedirtebilecek şekilde girişimlerde izliyoruz United'da.
Abi o hale getirdikten sonra hocayı kovmaya gerek var mı?
Bence var. Çünkü şu hadi yüzden abi. Ya. Çünkü şu yüzden tamam, çok formdalar, bir düzen oturdu. Ama unutmayalım, geçen sene bu zamanlarda aynı şeyleri konuşuyorduk. Geçen sene dördüncü yaptı takımı, üçüncü mü yaptı? Yani Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Artık bu noktada eğer Erik ten Hag o hocaysa benim beklentim şudur. Ben Şubat ayının sonunda 2024'te ikinci sezonunda ya Aston Villa şöyle olursa, Tottenham böyle olursa dördüncülük yapar mısını konuşmamalıyım. Sen net bir şekilde Arsenal'de Arteta'nın yaptığını yapıp ya ben kesin ilk dörtteyim, yani Şampiyonlar Ligi'm garanti, zorlar mıyım acaba?
Bana iki sene yukarıyı, daha ver de.
Zorlar mıyımı konuşmam lazımdı. Ben niye şu an sen acaba dördüncülüğe yükselme ihtimalin ne olur? Tottenham maçı bekliyorsun abi. Tottenham Brighton maçı, Tottenham son dakikada kazandı diye ahvah yapıyorsun. O yüzden büyük resimde geçen sene yaşadık. Formda olduğunda tamam, çok iyi oyuncuların var, bir düzen kurabiliyorsun. Sonuç geldin, başa döndün. Seneye yeniden başa dönmeyeceğin garantisi var mı? Yani çok daha büyük yüzde şu. Seneye tekrar bu senenin başında yaşadıklarımızı yaşayacağız bu hocayla. Bende hiç kredisi yok. Ben Ajax'ını yani hayatımda ilk defa açıp özel Hollanda Ligi izleten adamdır bana. Hiçbir Snyder fanıydım. Snyder için bile açıp izlemezdim. Ajax'ını özel izlediğim adam ama hiçbir kredisi yok. Ben yönetiyor olsam kulübü yani sadece şeyi beklerim. Ya işte tıngır mıngır biraz daha gitsin. Daha güzel bir anlaşma yapayım ben, getireceğim hocayla, iyi beklerim.
Onana'ya ne diyorsun? Bayağı iyi oynadı.
Çok iyi maçtı. Hakikaten. Çok iyi maç.
Herhalde şey ediyor. Arkasında durdu ya, onun diyetini ödüyor. Hocam ben seni seviyorum. Abi Şampiyonlar Ligi finalindeki Onana gibi oynadı ya resmen. Evet.
Ama biz bu adamı yiyeceğiz gibi duruyor. O akşam yemekte Ten Hag çevirme.
Bunu mesela yiyecekler hakikaten. Ben de sana katılıyorum da. Yerine gelen de daha çabuk yenilebilecek bir hoca olduğu için. Bir de öyle bir durum var yani.
Abi yok maalesef. Pep Guardiola ve Klopp başka. Ben garanti hoca getiriyorum. Garantide 4 sene veriyorum anahtarlar hocası. Şu an dünyada yok.
Diyelim geçelim Afrika Uluslar Kupası'na.
Bir ince sızı var mı abi?
Ne? Serengeti'nin. Abi dün o kadar üzüldük ki bittiğine. Gerçekten üzüldük. Ya ben
45 dakika bir maçı konuştum.
Eleme aşaması o kadar klasik. Hiçbir turnuvanın çok zevkli olmuyor eleme aşaması bence. Grup aşamasında daha keyifli futbol oynanıyordu. İşte çok güzel hatıralar kaldı. Bir sürü ilk kez gördüğümüz oyuncular kaldı. İlk kez izlediğimiz bundan sonra.
Sinayokom.
Bak Sinayokosu bilmem nesi sonra takip edeceğimiz oyuncular girdi hayatımıza. Benim izlediğim kafa 5 turnuvadan biri yani. 94 de sayarsak 94 Amerika'dan beri turnuva izliyoruz abi. Benim izlediğim en iyi 5 turnuvadan biriydi net.
En iyi 11'e geleceğim direkt. Zaten orada ufak ufak özetinde geçmiş oluruz turnuvanın. Bazı oyuncuları soracağım. Telefondan bakıyorum. Kale Brandon Williams, Güney Afrika'nın. Bayılırsın bu
adama. Evet, onu biliyorum. Penaltı kurtarmıştı. Bu adama.
Ya penaltıları bırak. Hem son 16'da hem yarı finalde. Yani yarı final diyorum. Bir son 16'dan önce ve hem son 16'da hem çeyrek finalde böyle 105. dakikada, 98. dakikada 2-3 tane öyle kurtarışları var. İnanılmaz kurtarışlar. Çok.
Yani onan adam beklediğini bu adam her maç yaptı.
Vay.
Sağ bek, Hakimi'yi mi koyalım?
Yok, koymayalım.
Hamari Traore'yi mi koyalım?
Traore'yi koyabiliriz. Diakite'yi koyabiliriz sen.
Evet. Ama Diakite o kadar hani Diakite gösterdi de o kadar rol almadı bence. Stoper ikilisi herhalde turnuvada bir tek stoperlerini överiz finalist olmasına rağmen Nijerya'nın Calvin Bassey ile Troost-Ekong.
Hiç tartışma.
Troost-Ekong değil mi o?
Aha, aynen o.
6 kaleyi bulan şutunun 5'i gol olmuş adam. Son
Nijerya'nın en golcü oyuncusu stoper olarak. Ama kendini salonun üzerinden tanımlayan bir takım. O yüzden iki stoperi de Nijerya yapar geçerim ben
tertemiz.
De.
Sol bek Masuaku mu Konan mı? Masuaku bayağı iyiydi biliyor musun?
Masuaku öyle bir gol attı ki Masuaku abi.
Masuaku. Yani geri dörtlümüz Masuaku, Bessie, Troost-Ekong ve şey Hamari Traore ya da Diakite. Orta saha oyun kuruculardan biri bizim Mokoena olur. Güney Afrikalı. Güney Afrika çok iyi top oynadı. 11'ine 8'i aynı takımda mı oynuyordu abi?
Tabii. Mamelodi Sundowns.
Hugo Broos teknik direktör. Trabzonspor'un.
Sen
dün bir şeye geldi. Bir
gömlek vardı.
Üçüncülük törenine. Baba şey demiş. Üçüncülük maçı bitti. Benim mesai bitti demiş. Gömleği çekmiş.
Çok iyiydi abi. Yarı turnuvanın yarısında grup aşamasında hocalarının kovmadan önce fil dişi turnuvanın en kötü performanslarından biriydi. Hoca kovuldu ve takım oradan şampiyonluğa gitti. Bence orta sahalardan biri Frank Kessi.
Net. Yani sadece öyle bir iki maç oynadı abi herif. Bir yarı final bir final maçı oynadı. İki tane maçla alırım turnuvanın
11'ine. Ne işin var abi Arabistan'da gel ya. Abi,
çok
bu arada harbi turnuvada form tuttu. Biraz da idmana girelim. Abi üçüncü orta sahamız Kamara mı olsun Seko Fofana mı?
Kamara olsun.
Bizim prensimiz.
Kamara olsun. Çünkü biz Seko Fofana'dan ilk maç gösterdiği performansı bütün maçlar bekledik. Çünkü o şutları olsun, çok ani dribling üstü bıraktığı pasları olsun onları çok yapmadı. Kamara net hayatımıza girdi çünkü Kamara.
Mets maçlarını izlememize sebep oldu.
Bu arada Freddy, Antalya sporlu Freddy bir top oynadı abi. Şu an Eyüp sporlu Freddy. İnanılmaz bir orta sahalık yaptı.
Oradan hatırlarsın Antalya sporlu Freddy.
Bu arada Fofana dediğimde
Eyüp sporlu Freddy de sen hatırlamam yani.
Fofana dediğimde ikinizden birinden Fofana bekliyorum.
Pardon. Ben de bu performansı. Ön üçlüye geliyorum. Center forumuz Ensue.
Net.
Adam bir gol manyağı.
Mallorca'nın 2012-2015 arası sağ beki. Santrafor oynadı Ekvator Ginesi'nde. Gol makinesi ya.
Krampon
bir gol makinesi.
Krampon varsa oynarım dedi ve gol kralı oldu.
Zeturba gol attı mı?
Zeturba şut attı. Aa gol attı pardon.
Attı mı?
Sol ön Ademola Lookman. Nijerya'nın Nijerya'yı izlememizin ender sebeplerinden.
Tamam. Abi bir şey soracağım. Osimhen. Terem Mofi. Nijerya'nın başka forveti.
Onu açıyor.
Bir tane daha vardı sanki.
Boniface sakatlandı, döndü.
Boniface sakatlandı. Abi forvetler çok iyi ya.
İyi de kaç abi, top değdi sen de. Bana sor.
Top getiremiyorlar mı?
Son 3 bölümü bizim podcast'in Jose Peserio'ya yayılım ateşi. Abi. Şey olur ya, İsmail Saymaz bilmem kimi topa tuttu. Koray Gök ve Fritz Fassbender Jose Peserio'yu topa tuttu. Sadece herifi eleştirdik.
Biz yani. Final maçında ondan Fil Dişi'nin attığı gollere gol diye sevindik.
Abi şeyler... şöyle tarif edeyim. Fernando Santos Hoca'nın Portekiz'de 2016 şampiyonluğu var ya. Oradaki futbolu düşün.
Evet.
O futbolu 0.5 yavaşlığı al. Onun daha yavaşını göz düşün. Kanatır. Abi hiçbir şey yapmıyor takım ya. Hiçbir şey yapmıyor. Duran toptan Ekong vuracak ya da oynadığı takım açılacak. Lukman driplingle bir şey yapacak. Korkunç bir futbol oynadılar ya.
Son şimdi Ensue'yi koyduk, Lukman'ı koyduk. Bir oyuncumuz kaldı. Zor seçim geliyor. Gerson Dala mı, Adingra mı? Dala harika oynadı.
Ben Gerson Dala koyarım, Lukman'ı çıkarırım, Adingra koyarım.
Tamam öyle yapalım. Öyle yapalım. Çok güzel bir 11 yaptık bence.
Gerson hangi takımda?
Gerson El Vakrah'ta şeyde Angolalı.
3 sene önce Ersun Yanal dönemi Galatasaray'ın Kadıköy'de seriyi bitmeden 2 hafta önce Antalya Spor'la Kadıköy'de Fener'i yenen kadroda var Antalya'nın. İnanılmaz top oynadı ama. Acayip top oynadı.
Angolalı bir tane çok iyi futbolcu vardı. Adını hatırlamaya çalışıyorum.
Mabululu var ama çok iyi futbolcu dediğin için.
Mabululu. Bak. Hem çok iyi santrfor hem istersen oturma takımı yaparsın.
Ben Togo gitti abi. Adebayor'a.
Mabululu'nun plase. İnanılmaz. Bir plase gol attı herif. Gerçekten.
Semih Saygıner böyle çuhayı yırtmadan topu vurdu ya abi.
İşte o.
Öyle. İnanılmaz vurdu.
Turnuvanın hocasını çok merak ettim.
Turnuvanın hocası Emer Sefae.
Emer Sefae.
Ama emdi.
Emdi mi?
Seneye de bu turnuvayı emmeyecek adam, öyle diyeyim. Fil Dişi -3 averajla falan gruptan çıktı ya. Grup aşamasında biz ne de olsa alamayız diye hocayı kovdular. En kötü 2-3. Eleniyor. Biri kesin bunlardı. Cezayir mi saçmaladı, Gana mı saçmaladı?
Gana.
Gana bir saçmaladı, bunlar tesadüfen gitti. Yardımcı Faye getirdiler. Faye ne yaptı biliyor musun? Defansif oyuncuları çıkardı. Orta sahaya bir Seri, sağ öne bir Gradel, sağ beki Sergio Rüye. Tecrübelileri topladı, kupayı aldı abi. İnan.
Oraya nasıldı abi finalde? He? Oraya nasıldı?
Kötüydü.
Kötü.
Kötü mü?
Ama turnuvada iyiydi. Finalde kötü.
Galatasaray'ın oyununa dair nasıl olur?
Şey, Kaan Ayhan'ın yaptıklarının bir kısmını yapar.
Çok topsuz oyunda çok kaçık oynuyor. Hmm. O yüzden kötüydü dedim. Arkasını hep Kostunu'yla Kesiye. Kesiye hiç bu kadar savunma performansı göstermemiştir. Çünkü kaçıyor. Fiziğine güvenmiyor sanırım.
Galatasaray'da da hem sağ stoper oynayan hem Davinson Nelson çok iyi kesici ya. O yüzden çok göstermez. Ama ben ayağını son maç dışında çok beğendim. Bayağı oyun kuruyor çatır çatır.
Ben beğenmediğim bir ayaktır. Oriye'nin ayak ama inşallah.
Bakalım. Beğeniriz. Bir de Afrika Uluslar Kupası'ndan.
Komandan çok karıştılar.
Abi oradan bizim lige çıkarım harbi zor. Diyelim gurme fikstürümüze geçelim. Harika maçlar var. Burada bir kıyıcı special var. Gurme fikstürde. Salı 23 Leipzig Real Madrid. İzleyeceğiz. Öğlen bunu izleyeceksiniz, akşam onu izleyeceksiniz arkadaşlar. Biz bu Avrupa futbolunu sevdalısınız.
Abi saatler ne zaman Avrupa, hani biz artık bıraktık o işi de Avrupa artık
siz gelin
saatleri
ya.
Yaklaştırın bize baba hadi.
Leipzig Augsburg maçını hiç beğenmedim abi, ilk yarı çok kötüydü Real için.
Leipzig bayağı Dortmund'a veriyor, fülkürük son 5 evet. Maç 5 gol.
Hiç de atmaz bu arada.
Hiç atmaz, atmıyor da.
Evet. Çarşamba 20.30.
Güzel maç.
Bağır Panathinaikos. Razvan Lucescu sözleşme uzattı. Evet,
iki maçın ilk maçı.
Evet.
Yarı finalde Yunanistan Kupası. Bu hafta Panathinaikos 3-0 kazandı Panathinaikos'a karşı. PAOK da 1-1 beraber bitti. Puan farkı 1'e indi yanılmıyorsam. Evet. İşler iyi gidiyor ikisi için de ama güzel bir revanş olacak.
Çarşamba 22.30 sularında Kıyıcı Hoca'dan yine Yunan alfabesi görürüz. Çarşamba 23 PSG Sociedad. Ben Sociedad'ı bu sene çok izleyememiştim. Tam benlik maç olmuş.
Haftalardır korkunç bir futbol oynuyorlar abi. Yani umarım Şampiyonlar Ligi'ne çok konsantre oldukları için ligde o kadar korkunç bir futbol oynuyorlardır. Yani bayağı da geriye düştüler. Atletik Bilbao önlerinde, Atletico Madrid önlerinde falan. İnşallah dediğim gibi Paris Saint Germain maçında bir sürpriz izleyeceğimiz için ligde. Çünkü ben izlemekten keyif aldığım takımlar uzun süre kötü olunca hayatımdan bir takım çıkmış oluyor. Hiç açıp bakasım bile gelmiyor. O kadar kötüler. İnşallah buradan bir sürpriz gelir.
İki kötü daha Lazio Bayern Münih, iki yaralıdan biri bu eşleşmeci
bence önemli. Abi. Yani Sarri nasıl bir plan hazırladı evet. Tuchel'a karşı? Güç dengeleri eşit değil ama izlenir.
Perşembe de Galatasaray Sparta Prag var. Koymazsak olmaz.
Daha 20-45 süper.
23'te de Milan Ren var. Ren'e de çok bakamamıştık. Milan pek iyi oynamadan kazandı bu hafta. Serie A'ya da pek girmedik. Ki Inter Roma'ya akış almadık. Inter müthiş geri döndü. Ama Afkon'u koyduk. Bir de yine bir saati bulduk. Abiler. Var mıdır ekleyeceğiniz çıkaracağınız?
Ekleyeceğim var. Ben klasik eklemek zorundayım. Yeni gelmedik, geri geldik. Atalanta yine Deket, Ketelare inanılmaz bir maç, inanılmaz bir performans. 2-1 iken biraz sallandı takım ama sonra çat çut devam ettiler. Üçüncü hafta üst üste Atalanta'dan yeniden devam ediyoruz diyorum abi.
Diyelim. Abiler ağzınıza sağlık.
Teşekkürler.
Haftaya yine harika maçları izleyip sizlerle olacağız. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.